Bismillahirrahmanirrahim. Mucizat Ahmediye'den Kur'an-ı Kerim'in icazı ile alakalı ikinci nükteyi inşallah okuyacağız. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihrin revacı olduğundan, mühim mucizatı ona benzer bir tarzda geldiği, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zamanında ilmi tıp revaçta olduğundan mucizatının galibi o cinsten geldiği gibi, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında dahi Ceziretül Arap'ta en ziyade revaçta olan dört şeydi. Malum haliniz Cenab-ı Hak peygamberleri aleyhisselam iki çeşit donanımla, iki sistemle, iki teçhizatla vazifelendirip gönderiyor. Bir tanesi maddi gelişmelerin fezlekeleri, özleri, özetleri, çekirdekleri ve hülasaları ile gönderiyor. İkincisi manevi hakikatların insan alemine, insanlık alemine yerleşmesi için ayrı vazifeleri var. Her iki gelişmenin, her iki kanadın, her iki kolun, her iki kısmın da mebadileri, başlangıçları hep peygamberlerle aleyhisselam bu insanlığa, bu medeniyete nasip olmuştur. Mesela Adem Aleyhisselam'ın mucizesi Esma'yı bilmekti, tanımaktı. Yani Cenab-ı Hak meleklerini bu noktada Adem Aleyhisselam'ın imtihana tabi tuttu. Onlar, ya Rabbi sen yerde tekrar kan dökecek, fesat işleyecek bir nesil mi yaratacaksın sualine karşı? Değil mi? Siz benim bildiklerimi bilmezsiniz. Maksadımı anlamazsınız mealinde meleklere bir nevi ikaz-ı ilahi oluyor. Arkasında Cenab-ı Hak meleklere sayın bakayım yarattığım mahlukatın isimlerini diye sual sorduğunda meleklerin verdiği cevap, ya Rab biz senin bildirdiğinden başka bir şey bilmeyiz. Biz bunları öğrenmemişiz. Adem sen say yarattığı mahlukatın isimlerini, Adem Aleyhisselam isimlerini saydı. Ve Cenab-ı Hak isimleri sayan Adem Aleyhisselam'a meleklerin secde etmesini emretti. Yani Adem Aleyhisselam bir semboldü. Değil mi? Semboldü. Esas secde Cenab-ı Hakk'a edildi. Çünkü Adem Aleyhisselam'a Esma'yı öğreten de Cenab-ı Hak. Hep şunu anlatıyoruz. Yani bu isim saymakta ne var ki? İsmi ifade etmekte nasıl bir yükseklik, nasıl bir fazilet, nasıl bir derinlik var ki bütün masum meleklerin, mahfuz meleklerin hepsinin Adem Aleyhisselam'a secdesine vesile kılınmıştır bu. Bu aklımıza takılabilir. Çünkü Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ı kendisinden sonra gelecek bütün peygamberlerin davalarına, maddi ve manevi gelişmelerine öz ve özet olarak göndermiştir. İşte bu fihristeyi Cenab-ı Hak diğer peygamberleri göndermekle maddi ve manevi açılıma tabi tutmuş. Bu açılım Peygamber Efendimizin Aleyhisselatü Vesselam dininde maddi ve manevi kemalet olarak son noktalarını, uç noktalarını bulmuştur. Şimdi bir kısa örnekle bunu çok rahat anlayabiliriz dersimize girmeden. Mesela bizler de yaratılan eşyanın isimlerini biliyoruz. Çoklarını da ezberlemişiz. Gözümüzün gördüğü işte tabiatta olan meseleleri biliyoruz yani. Mesela bizler de kuş diyoruz, sinek diyoruz, sema diyoruz, bulut diyoruz, göz diyoruz, insan diyoruz, ağaç diyoruz. Bunu ifade etmekle bizim aklımıza ne geliyor? Ağaçla ilgili, kuşla ilgili, sinekle ilgili. He? Tabi ala meratibihim. Bir bunun meslek sahibi insanları var. İlmini irfanla öğrenmiş insanlar ve bir de biz varız. Mesela şimdi biz Süleymaniye Camii'ni gezmeye kalksak şu cemaat ne anlarız? Mimarlık noktayı nazarından neyi idrak ederiz? O şekilde yaklaşımla Sinan'ı takdirimiz nasıl olur? Bir de bu camiyi mimarların gezdiğini düşün. Mimarlığın kalitesi arttıkça caminin takdiri de artar mı artmaz mı? Ya benim maşallah ne cami yapmış be. İşte mimar böyle olur dememle. Değil mi? Bir mimarlık fakültesini bitirmiş insanın maşallah ne cami demesi arasında fark var mıdır? Peki onun doçenti, onun profesörü veya onun bölüm başkanı dese ki işte cami böyle olur. Aradaki algılanan manevi muhteva ne kadar farklı? Peki bu farklılıktan Sinan'ı takdir ne kadar değişir? Benim Sinan'ı bu şekilde bilgi ve malumatımla, takdirimle bir kürsü başkanının takdiri arasında fark var mıdır? Hem de ne kadar fark var. Sinan hayatta olsa hangimizin takdirinden memnun olur? Hangimizin camiyi taltifinden memnun olur? İşte olay budur arkadaşlar. Evet, ben göz derim. Göz hakkında 3-5 kelam ederim. Gözü bildiğimi zannederim. Biz bir göz kürsüsü başkanı göz der diye akşama kadar seminer verir, konferans verir. Hala gözün esrarı bitmez ve tükenmez. Bak şimdi benim göz dememle onun demesi arasında ne kadar fark var görüyor musunuz? Bir de bu göz kürsüsü başkanının itikad ve inancının mükemmel olduğunu düşünün. Gözün arkasının ustasını takdir etme. Ustasını tahmid etme. Şükretme noktasında onun kalbine içirilen, ruhuna geçirilen hakikatları da yanına koysak. Bir göz kelimesinden değil mi? Onun kalbine, gönlüne, ruhun aklına gelen manalar nere? Benimki nere? Şimdi melekler de taş diyor, toprak diyor, ağaç diyor. Onlar bu işin avamı. Allah onlar içindeki derundaki manaları öğretmemiş. Ama Adem babamıza kuş demekle, bulut demekle, ağaç demekle, insan demekle onunla ilgili bütün maddi ve manevi mekanizmaların ve ilimlerin onun ruhuna içirildiğini ve geçirildiğini düşünerek bu ismayı saydığını düşünün. Kim yetişir Adem babamıza? Hangi melek? Büyüğü küçüğü çok geride kalır burada. İşte böyle baktığımızda talim-i esmanın ne olduğunu, ne manalar ifade ettiğini, bir peygambere bunun icaz olarak verildiğini, o esmayı saymakla nasıl bir üstünlük kesbettiğini böyle anlarsak meseleyi hakikaten ciddi manada kavramış oluruz. Ondan sonra gelen peygamberler aleyhisselam 124 bin nebi artık Adem aleyhisselamın çekirdek olarak ortaya koyduğu meseleleri kademe kademe inkişaf ettirmişlerdir. Şimdi hep sorarlar bu yazı nasıl bulundu? Bu kadar lisan dünyaya nasıl yerleşti? Yani taş nasıl yontuldu? Ateş nasıl bulundu? Eğer biz bunları bir nebiyle irtibatlandırmasak izahı bunların mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği 25 tane, üçü de şüpheli 28 tane o büyük peygamberlerin dahi iki donanımla gönderildiğini biliyoruz. Maddi gelişmelerin ve manevi gelişmelerin değil mi? Bereketleri veya hediyeler onlarla olmuş. Diyelim işte İsa Aleyhisselam, Üstad burada ifade etti. Bir elinde İncil, kulla Allah arasında münasebetin iyi kurulması için manevi mekanizma, diğer elinde tıp, ölüleri diriltiyor. En müzmin hastalıkları tedavi ediyor, körlerin gözünü açıyor. Musa Aleyhisselam bir elince Tevrat, tabiatı sert, mizacı sert, ahlakı sert olan Yahudileri değil mi? Terbiye etme amacına yönelik sert şeriatlarla donatılmış bir Tevrat, bir Yahudilik dini, öbür tarafta çölde su, sondaj, suyu bulma, su çıkartma sanatı. Bakın. Biri çorak olan, taş gibi olan suları rahmetiyle delip çıkaran bir hakikat. Diğeri taş gibi, çorak gibi olan Yahudilerin kalp ve gönüllerinden hidayet ağacını bitirip yeşillendirme hakikati. Birbirine çok uygun. İkisi de Musa Aleyhisselam'a veriliyor. Şimdi Nuh Aleyhisselam bir elinde hakikatler, manevi hakikatler, diğer elinde gemi. Diğer bir peygambere Yusuf Aleyhisselam, saat, yine manevi hizmetleri mevcut ve var. Biz 124 bin nebiyi böyle düşünürsek, bakın şimdi, büyük peygamberler bile bu anlamda iki donanımla gönderildiği halde, biz diğer bütün bilmediğimiz ne kadar nebi, ne kadar vahye mazhar büyük insanlar varsa, onların da iki hakikatle donatılıp, vazifelendirilip gönderildiğini düşünürsek, işte geldi yazıyı biri öğretti, ateşi biri buldu, lisanları getirdiler, biz onları geliştirdik efendim. Bunun başka türlü izahı mümkün değildir. Hep bunlar semavidir. Bütün güzelliklerin, bütün kemalatın, bütün hayırların fezlekesi semavidir. Mutlaka bir vahya, bir hakikate dayanıyor. Şimdi Peygamber Efendimiz de İsa Aleyhisselatü Vesselam bu gelişmeler bir nevi temerküz etmiş, son noktalar, son rötuşlar yapılmıştır. Kısaca da ondan bir bahsedip buraya geçeceğiz. Mesela bugün ben sizin dininizi ikmal ettim diyor. Hala böyle bir ifade başka dinlere, başka kitaplara mahsus değildir. Onların dinleri ikmal edilmiş bir din değil, ikmal edilmiş bir kitap edilse zaten değişmezlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberlerin nübüvvet olarak peygamberliklerine, Kur'an-ı Kerim bütün kütüb-i münzelenin hakikatlarına, İslamiyet bütün semavi dinler esaslarına nedir? Bir varistir. Onlar gelişmiş, büyümüş, ilerlemiş, semeri olarak İslamiyet'i, kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i, nübüvvet olarak Peygamber Efendimiz'in hakikatini ortaya çıkartmıştır Aleyhisselatü Vesselam. Hatta bir şey daha var. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de diğer peygamberlerin kıssaları anlatıyor aleyhisselam. Ama biz onların ümmetleri değiliz. Biz Peygamber Efendimiz'in ümmetiyiz. Ahir zaman peygamberin ümmetiyiz aleyhissalatü vesselam. Onların ümmetleri olmamakla beraber neden onların kıssaları anlatılıyor? İşte burada bir incelik var. Nasıl ki biz Kur'an olarak bütün kitaplara varisiz. Kitabımız Kur'an-ı Kerim itibarıyla. Dinimiz İslam itibariyle bütün dinlerin varisidir. Peygamber Efendimiz hakikati aleyhissalatü vesselam, nübüvvet hakikati bütün nübüvvetlere varistir. Aynen bunun gibi bu ümmeti Muhammed bütün peygamberlerin başından geçen olay ve hadisata da varistir. Onların da varisiyiz. Mesela diyelim ki İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Eyüp aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, bakın hayatlarına, Yusuf aleyhisselam, bakın imtihanlarına, hepsi tek tek bu ümmetin, Muhammed'in başından geçecek demektir bu. Şimdi Yusuf aleyhisselam imtihanı kadınla, işte çarşılarımız, pazarlarımız, işte alışveriş merkezlerimiz, işte üniversitelerimiz, gâle teytelek, gâle maazallah diyecek zamandayız. Bir cihette Yusuf variyiz. Bir peygamberin ömründe bir defa maruz kaldığı imtihana bu ümmeti Muhammed akşama kadar 24 saat maruzdur. Buradan bir sevap alıyoruz. Def-i şer, celb-i nef'a racihtir. Yakup aleyhisselam evladıyla imtihan olmuş. Evladıyla imtihan olanlar var mı yok mu? Hem de ne kadar. Her evde birkaç tane var. Her evde birkaç tane var. Bir cette de Yakup variyiz. Yunus aleyhisselam Allah'tan müsaade almadan kavminden uzaklaşmış. Ben Müslümanım deyip, ben bu davanın hizmetkarıyım deyip davaya elini gevşek tutanlar, üstün körü bakanlar, alel usul irtibata geçenler de bir cihette de ne oluyor? Yunus vari oluyor. Eyüp aleyhisselam hastalıklarla imtihan edilmiş. İşte bakın hastanelerimiz, sağımız solumuz, bir cihette de Eyüp variyiz. Nasıl onlar müsbet manada davalarına varis isek, imtihanlarına da bu ümmeti Muhammed varis olacaktır. Kısa ömürde bu artı ve müsbet de menfi imtihanlarla 300 yıl yaşamış gibi, 1000 yıl yaşamış gibi Allah indinde değer ve kıymetimiz ifade edilecektir. İşte Üstad Hazretleri burada ikinci nüktede Kur'an-ı Kerim'in icazını nazara verirken peygamberlerin de zamanları ile ilgili bize bir tarihi seyahat yaptırıyor. Nedir o? Hazreti Musa aleyhisselam zamanında sihrin revacı olduğundan sihir revaçtaydı. Şimdi sahirler var mı yok mu? Medyumlar? Ha işte bak. Mühim mucizatı ona benzer bir tarzda geldiği, elindeki asasını yere bıraktığında ejderha oluyordu. Bütün o sahirlerin sihirlerini yutuyordu. Şimdi o zaman sihir revaçtaydı. İnsanların gözünü boyama, değil mi? Aldatma, revaçta olduğundan dolayı Musa aleyhisselam bunu hakikat noktaya nazarında yaptı. Onunki sihir değildi. Diğerlerinki sihirdi. Sihirde bir adam yese karnı doymaz. Mucizat noktası yese karnı doyar. Yani sihirbaz bir adam insanlara para dağıtsa adamlar zengin olmaz ha. Rüyada gibidir o. Hani 40. hocam diyor ya, rüyada 1000 doların olmasını mı istersiniz? Uyanıkken 1 dolarınız olmasını mı istersiniz? 1 dolar daha hayırlı. Niye uyanıkken? Veya rüyada kebap mı uyanırken peynir ekmek yemek mi daha hayırlı? Belli canım. Mucize ile sihirin arasında çok fark var. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın zamanında ilmi tıp revaçta olduğundan ölüleri diriltiyor. Körlerin gözünü açıyor. En müzmin hastalıkları tedavi ediyor. Kim? İsa Aleyhisselam. Çünkü toplumda değerler çok değişiyor. Toplumun mergup meta neyse, herkesin ilgi alanı neyse, ona münasip mucizeyle gönderilen peygamberler aleyhisselam, işte vasıflı insanların takdirine maruz kalınca diğerler arkadan gelmişler. Yani İsa Aleyhisselam tıp noktasında donatılmış göndermişse bunu kim iyi takdir edebilir? Tıp uzmanları. Zaten toplum tıp noktasında revaçta. Musa Aleyhisselam döneminde toplumda revaçta olan nedir? Sihirdir. Asasını yere atıyor, ejderha oluyor. Bak dikkat edin. Hep işte onlar takdir ediyor. Arkadan gelenler zavallılar büyüklerinin sözünü dinliyorlar. Resulullah Aleyhisselatü'nün zamanında ise güzel konuşmak, belagat, fesahat, edebiyat, şiir, şair olmak revaçta. Herkes mükemmel konuşmanın mücadelesini veriyor. Konuşmakla insanlar birbirine giriyor, konuşmak insanlar barışıyor. Şairler bir nevi kumandanlar gibi baş tacı yapılıyor. Büyük paralar kazanıyor, rant acayip bir şekilde. İşte Kur'an-ı Kerim de bu noktada belagat ve fesahatın ta zirvesinde olarak nazil olunca o vasıflı adamlar, o belagatta, şiirde, edebiyatta mükemmel olanlar Kur'an-ı Kerim'i takdir ettikten sonra mektup yazmayı beceremeyen zavallı avam ne yapsın? Arkasından mecburen gidecektir. Vasıflı insanlar takdir edince, işin erbabı takdir edince bize ne düşer? Onlara uymak düşer. Üstad şimdi bunları nazara verecek. Bakın. Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın dahi zamanında Ceziretul Arap'ta, yani Arap Yarımadası'nda en ziyade revaçta olan dört şeydi. Birincisi belagat ve fesahat. Selis konuşmak. Böyle. Mükemmel konuşmak, nabza göre meramını ifade etmek. Belagat, mutabıkı muktezaya hale mutabakat diyorlar. Yani karşındaki insanın kültürüne, seviyesine, anlayışına göre mükemmel konuşmak ve pürüzsüz konuşmak. Fesahat. İki, şiir ve hitabet. Hatiplik birinci derecedeydi. Bir şair kalkardı, bir hitap ederdi. İki kavim birbirine girerdi. Bir şair kalkardı, bir konuşurdu. Tekrar bunlar barışırlardı. Kan davaları bunlarla bitirilirdi. Yazmada az olduğundan dolayı o zaman bütün mazi ve menkıbeler ve bütün güzellikler şiirlerle nesilden nesile intikal ederdi. Bu noktada güzel konuşmak ayyuka çıkmış, bir numaralı meta haline gelmişti toplumda. Üçüncüsü kahinlik ve gayipten haber vermek. O zaman serbestti. Gayipten haber vermek serbestti o zaman. Yani kahinlerin yardımcıları semaya çıkıyor. Meleklerin veya cinlerin kendi aralarında konuştuğu meseleleri getirip kahinlere söylüyor. Onlar da doğru haberleri veriyorlardı. Kur'an-ı Kerim'in inzalinden sonra Cenab-ı Hak bunu yasakladı. Artık o yani cinler semavata çıkma yasağı geldi. Bu yasak kevni bir yasak değil, kelami bir yasaktır. Kevni yasak olsa çıkamazlar. Yine çıkacaklar. Bu defa haram olarak çıkacak. Kelam yasak oldu mu iş harama giriyor. Hristiyanlarda da içki nedir? Serbesttir, caizdir. Bizde nedir? Bu haram kelami midir, kevni midir? Kelami bir yasaktır. Kevni olsa boğazımdan içeri içki girmez. İstesek de girmez. Ama bir Müslüman bak günahkar olarak içki içebiliyor. Demek kelami bir yasaktır. Yani o da haram oluyor çünkü. Eskiden semavata çıkıyormuş cinler. Allah yasak getirmiş kelami bir çıkmayın diyor. E çıkacağız, haram işlemiş olursunuz. Ben de sizi şahapla yıldızlarla taşlarım. Yarım yamalak duyulan haberler haram olduğundan dolayı inanmayın diyor Cenab-ı Hak. İnanmayın aldatırlar. Haramla helal bir gayeye sakat bir yoldan sağlam bir hedefe gidilmez çünkü. Ama onlar kaçamak olarak bunu tekrar alıştıklarından dolayı yapacaklar. Yapınca bu defa mesuliyet altına girecekler. Dünyayı ve uhrevi cezaya da hak ediyorlar. Dördüncüsü hadisat-ı maziyeyi ve vakayı kevniyeyi bilmek idi. Olay ve hadiseleri bilmek, yani hadisatın lisanından anlamak da Arap dünyasında o zaman önde olan dört ana unsurdan biri de buydu. İz ilmi, eser ilmi çok uç noktalardaydı. Mesela Süraka, Bu eser ilmini bilenlerden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz gelip buluyor bakın. 100 deve karşılığı değil mi? Bu vasıflı insanlar yollara çıkarılmış. O geliyor Resul-i Kibriya'yı buluyor ama iman ediyor, geriye dönüyor. Yoldan gelenleri geriye çevirmiş. İslamiyet'e girdikten sonra ya Resulullah ben seni bulacağım adım gibi biliyordum diyor. Nasıl bulacaktın beni ya Süraka diyor. Ben eser ilmini biliyorum. Yani diyor ya Resulullah ben çölde yürüyen bir adamın ayağının izine bakmakla onun kadın mı erkek mi olduğunu bilirim diyor. Yaşını tahmin ederim diyor. Hatta kaçıyor mu normal mi yürümüş? Sen kaçıyorsun normal yürüyüşle adım atamazsın diyor. Onu da bilirim. Hatta kadın hamile mi değil mi bunu dahi bilirim diyor. Hatta ya Resulullah diyor. Adam sert mizaçlı mı yumuşak da bunu dahi keşfederim diyor. Ve gelip buluyor Resul-i Kibriya'yı. Hadisatın lisanından anlamak, hadisata yorum getirmek onların aleminde 4. meslekleriydi. Demek birincisi belagat ve fesahat. İkincisi şiir ve hitabet. Üçüncüsü kahinlik ve gayıptan haber vermek. Dördüncüsü hadisat-ı maziyi ve vakayı kevniyeyi bilmek idi. Kur'an-ı Kerim bu 4 meseleleri bunları yere yatırdı aziz. Havlu attırdı, yelkenleri indirdiler. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu 4 mesele üzerinde onların ulaşamayacağı en yüksek zirvede hakikatleri beyan ediyordu. İşte Kur'an-ı Muzil beyan geldiği zaman burada bu 4 nevi malumat sahiplerine karşı meydan okudu. Başta ehli belagata birden diz çöktürdü. O güzel konuşanlar var ya. Hayretle Kur'an'ı dinlediler. Belagat ehli insanlar. Mesela geçen derste söyledik. Çünkü cemaatin bazısı yeni bunu tekrar edelim isterseniz. Mesela Velid bin Mughire, Halid bin Velid'in babası, çok zeki, çok yetenekli bir insan. Cenab-ı Hak onunla alakalı Kur'an-ı Kerim'de belki 10-15 tane ayet indirmiş. İsmi yok, vasıf itibarıyla. Evlatlar verdiğini, ilim verdiğini, yetenek ve kabiliyet verdiğini, Kur'an'ı nasıl döşlü, kahrolası diyor. Gene de inanmadı. Sihir diyen o işte. Demişler ki müşrikler bize bir akıl yol göster. Ne diyelim? Aciz kalıyoruz. Ben şiir de bilirim, nesir de bilirim, kitapları da bilirim. Bu benim mesleğim. Fakat o zatın söyledikleri hiç bunların birine benzemiyor. Normal bir şey değil. Fakat gene bunun en ehveni sihir deyip bu işin içinden çıkmaktır. Demiş. Sure-i Necm nazil olduğunda Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam okuyor. Bu da dinliyor böyle bir kenarda. Yaşlı ve ihtiyar. Onun sonunda secde ayeti var. Secde ayetini okur, secdeye gidiyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Diğer müşkler de secdeye gidiyorlar. Ama iman ettiklerinden dolayı değil, belagat ve fesahatına, kendi meslekleri olduğundan dolayı, Kur'an-ı Kerim'in bu anlamdaki yüksekliğine, sanat noktasında hürmet ediyorlar. Velid bin Mughire de yaşlı ihtiyar, kafasını secdeye götürecek kadar gücü, takatı yok. O da yerden bir avuç almış, alnına çarpmış bir kum, bir avuç kum. Bu da benim secdem olsun demiş. Bu ayetin belagatına karşı. Hazreti Ömer buyuruyor ki, İslamiyet'ten evvel benle arkadaşlarım gizli gizli Beytullah'ın duvarıyla işte beze arasına sıkışırdık, saklanırdık. Peygamber Efendimiz'in bizden haberi yoktu. Gelirdi sabahlara kadar. Çünkü gündüz onlar bırakmazdı. Gecede bunlar işret alemine gidişin. Resul-i Kibriya daha rahat gelip orada inen ayetleri, sureleri okurmuş. Biz gizli gizli gelir dinlerdik diyor. Hatta bir tanesi diyor beni görmesin diye geri gelirken üzerime düştü diyor. Yahu dedim senin ne işin var burada? Demiş ya Ömer ben de dinliyorum hoşuma gidiyor. İnanmasak da. Anlaştık bir daha gelmeyelim. Eğer Kureyş duyarsa hep birden gider buna teslim olur. Anlaştık. İlk gün gene geldik birbirimize haber. Biri bir köşede örtüsüyle duvar arasına sıkıştık. Resul-i Kibriya'yı dinledik diyor. İnanmadığım halde ben dinleye çok şey ayetler ezberlemiştim diyor. Bak işte Kur'an-ı Kerim'in sanat noktasında belagat cihetiyle yüceliği inanmadıkları halde bu insanlara diz çöktürmüş. İkincisi şiir. Ehli şiir ve hitabet. güzel hatipler, güzel şiir söyleyenler, yani muntazam nutuk okuyan ve güzel şiir söyleyenlere karşı öyle bir hayret verdi ki parmaklarını sırttı. Örnek mi istiyoruz? Altın ile yazılan en güzel şiirlerini ve Kabe duvarlarına medar-ı iftihar için asılan meşhur muallakat-ı sebalarını indirtti, kıymetten düşürdü. Panayırlarda seçilen 7 tane şiir hep böyle orada muhafaza altına alınır. Onu geçen şiirler başka panayırda indirilir, yerleri yenilenirmiş. Ama bunların başında çok enteresan bir insan var. İmrul Kays diye bir şair. Onunki hep birinci. Şiir ve hitabette bu insan bir numara. Allah ona vermiş o liyakatı, o özelliği. Dedik ya, yetenek ve kabiliyet öyle gelişmiş. Bu da onların bir numarası. Hiçbir zaman hiç kimsenin şiir İmrul Kays'inkini geçemiyor. Hatta Üstad Lebid'in kızları diyor. Onlar da şair. Babaları da şair. Kendi babalarının şiirlerini gitmiş Beytullah'ın duvarından almışlar, aşağı indirmişler. Kızım ne yapıyorsun? Git. Hasmın öyle şeyler konuşuyor ki bunların bir değer ve kıymeti kalmadı. Neye bunları oraya asıyorsunuz? İndiriyor aşağıya. İmrul Kays onların içerisinde bir numara. Onun ben şeyini anlatayım size bir daha. Belki birkaç defa anlattım. Çok enteresan. Onun iki tane kızı var. Onlar da bu noktada mükemmel yetiştirilmiş iki tane evladı İmrul Kays'ın. İki tane kızı. O zaman biliyorsunuz hak yok, hukuk yok, adalet yok Mekke-i Mükerreme'de. İmrul Kays'ın düşmanları var, onu öldürecekler. Önüne geçiyorlar. Diyorlar ki böyle böyle biz seni öldüreceğiz. Senin yaşamanı istemiyoruz. Benim iki tane kızım var diyor. Beni öldürün ama o iki kızıma bir vasiyet yazsam götürür müsünüz? Yaz bakayım diyorlar. Sen ne vasiyet yazacaksın? Yani ben ölümle, katillikle ilgili bir şey mi yazacak diye. O zamanın malzemesine ne yazmışsa, neyle yazmışsa bir tek cümle yazmış. Yebneteyye inni ebakuma. Kızların muhakkak ben ikinizin de babasıyım. Öyle mi hocam? Burada var mı öldürme, öldürmeme, katil, maktul? Ya bir mesaj var mı yani ölümle ilgili? Hayır. Demiş ki tamam biz bunu götürürüz. Öldürmüşler İbn-i Kays'ı oraya. Orada. Günler geçmiş, haftalar geçmiş. Tabi bulamıyorlar. Telef olmuş bu insan. Bunlar da diyorlar ki ya biz bu adamı öldürdük. Bunun bize bir vasiyeti var. Götürelim de vasiyetini verelim kızlarına. Geliyorlar böyle böyle biz babandan ahbaplık yaptığımız zamanında da bizde bir emaneti var. Onu size verelim üstümüzde kalmaz. Gene de şerefli adamlamış yani. Gelip veriyorlar. Kızlara bir bakıyor ki yebneteyye inni ebakumayı ancak katilun katilanı kat etaküma tamamlayabilir. Bu adam benim katillerimdir diyor ikinci cümle. Bakın orada bir mana bütünlüğü yok. Mana irtibatı yok. O belagat ve fesatın o gidişatından bu cümlenin öyle tamamlanacağını biliyorlar. Bu adamlar bu işin erbabı bu insanlar. Ancak yani yebneteyye inni ebakumayı katilun katilani kat etaküma tamamlayabilir. Alıyorlar içeriye. Oo babamızdan bize bir hediye getirmişsin. İkram izzet şeyiyle, niyetiyle aşiretlerini çağırıyorlar. Onlar da onları öldürtüyor. Yani babalarının hayfını almış oluyorlar. Buna bir örnek daha. Vahiy katiplerinden bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ilk defa indiriyor. Peygamberin ilk defa söylüyor aleyhissalatü vesselam. O da yazıyor. İnsanın yaratılışı ile ilgili ayet yeni geliyor daha. İlk defa. Sonunda fetebarekallah ahsenül halikin. Bunu vahiy katibi kendi söylüyor. Daha ayeti Resulullah ağzından çıkartmadan aleyhissalatü sonunu getirmeden. Ya Resulullah fetebarekallah ahsenül halikin. Buyuruyor ki sonuna ilave et o söylediğini. O zaman ne diyor? Bana da vahiy mi geliyor acaba diye. Hayır. Ayetin gidişatı, selaseti ve akıcılığı hani çarşamba ne derler? Perşembenin geri çarşambadan belli olur derler ya. Aynen öyle canım. Aynen öyle. İşte Kur'an-ı Kerim bu anlamda. Üstad da buyuruyor ya. Yani bir adam hakikaten Kur'an-ı Kerim'i adabına, erkanına göre okusa avam avam bile kim olursa olsun o ayetin bir müjde ayeti mi, bir kahır ayeti mi, veya bir ahiretle alakalı bir ayet, hakaikle alakalı bir ayet veya bir nimetleri tadat ayetim olduğunu yuvarlak bir mana itibariyle anlar diyor. Kur'an-ı Kerim'de can gibi, cam gibi mana kendini aşağı yukarı gösterir. Fıtratın özellikleri de Kur'an-ı Kerim'e geçmiştir. Mesela aslanın dışına, yapısına bakan bir adam ruhunu nasıl anlıyor? Albenisi mi var aslanın, benden kaç mı diyor? İtiyor. Tipine, şekline, dişlerine, pençesine, çalımına, yürüyüşüne bakın. İçi dışı bir hayvanın yani. Yani cesedi ruhundan haber veriyor. Zarf ve mazruf birbirine uymuş. Bir de ceylana bakın, bir de kuzuya bakın. Gel beni sev diyor ya. Akrebe bakın, o da aynı şekilde. Küçük ama gidişi, tipi, şekli, çalımı, yaklaşma bana diyor. Bir de kelebeğe bakın yani. Aynen bunun gibi ayetlerin de lafızlarıyla manalı o kadar birbirleriyle örtüşmüş ki vasıflı okuyan, işin erbabını bilen bir insan zahirine baktığında genel manayı aşağı yukarı idrak edip kavrayabiliyor yani. Zorlama yok. Hem gayipten haber veren kahinleri ve sahirleri susturdu. Onların gaybi haberlerini onlara unutturdu. Cinnilerini tard ettirdi, kahinliğe hatime çekti. Kavlen. Yani kelamen hatime çekti. Hem ümmet-i salifenin vekayine, maziden gelmişken ümmetler neler yaşamışlar, başlarından neler geçmiş. Ve hadisat-ı alemin ahvaline vakıf olanları hurafattan ve yalandan kurtarıp hakiki hadisat-ı maziyeyi ve nurlu olan vekayi alem onlara ders verdi. Gelin, sizin ümmetlerinizin, sizin geçmişlerinizin başından geçenleri ben size daha doğru anlatırım. Hep onların bütün suallerine en makul ve makbul cevapları Kur'an-ı Kerim vermiştir. Şimdi bir insan ne kadar zeki olursa olsun, bakın, hani Peygamber Efendimiz için ne diyorlar? Çok zeki, çok kabiliyetli bir insandı. İnanmayanlar böyle diyorlar. Değişik kitaplardan aldığı malumatla bir kitap yazdı. Haşa, Müslümanlar öyle bir kitaba inanıyor. Zeka olayları yorumlamada bir artı değer meydana getirebilir. Zeka bir meseleyi çözmekte, değil mi, yardımcı olabilir. Zeka bir şeyi muhafaza etmekte yardımcı olabilir. Ama zeka 30 sene evvelden haber vermez. 300 seneden hiç haber veremez. Binlerce zeki insanı bir araya getirin. Bütün insanların zekalarını bir insanın kafasına koyun. Deyin ki 100 yıl sonra ne olacak? Bilmez. 1000 yıl evvel ne olmuş? Onu da hiç bilemez. Bunun zekayla bir ilişkisi yok. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zeka öte meselelerden bahsediyor. 1000 yıl evvel, 2000 yıl evvel diğer peygamberler nasıl yaşamışlar? Onların zamanlarına doğru haber veriyor Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla. İstikbalden olacak mühim olay ve hadisatı anlatıyor. Bunun zekayla ne alakası var? Mevcut olayları çözüp hadisata yorum getirme değil ki zekaya yükleyelim bunu. Bir de bu cephesi var Kur'an-ı Kerim'in. O da gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim mucizedir. Haşa Resul-i Kibriya'nın, haşa zekasının eseri değildir. İşte bu dört tabaka Kur'an'a karşı kemali hayret ve hürmetle onun önüne diz çökerek şakir doldular. Hepsi diz çöktü. Hele Mekke'nin fethinde hepsi geldi Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam huzurunda dava yoluna teslim ettiler. Mekke'nin reisi dahil buna. Evet. Ebu Süfyan. O en son idarede bile üstün olduğunu Resul-i Kibriye ona gösterdi. Mekke'nin fethinde en son mücadele eden oydu yani. Amcasına, ey amca nedir durumu? Tereddüdü var ya Resulullah. Ebu Süfyan'ın. Biraz anlat git, yarın bana bir daha getir. Çünkü 11-12 kişi hakkında ölüm fermanı var. Biri de bu. Bunlar tamamen yani hain noktayı nazarından değerlendirilmiş. İman etmedikleri müddetçe kurtulmaları mümkün değil. Biri de bu işte. Biri Hint. İki tane şair. İstemiyor imansız gitsin. Yani zorluyor yani. Zoraki bile olsa kalbini Allah bilir. Şeriat sahibi hükmeder. İman etse affedecek. Yine hayır, iman etmedi. O zaman ya bas yüksek bir tepeye çıkart Ebu Süfyan'ı. Önünden ordu İslam bir geçsin. Bak bunu da yaptırıyor. Sahabeleri atların üzerinde önünden geçit merasimi yaptırıyor ki acaba ordunun büyüklüğü ve cesameti insafa getirir de şöyle ağzından kalbini bilemeyiz. İman ettim çıkar mı acaba diye. Rahmet peygamberi ya. Ordu İslam geçecek Hazreti Abbas da yanında amcası Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Ya Abbas diyor senin yegenin saltanatı ne büyük bir saltanat. Ya Ebu Süfyan saltanat deme buna diyor. Hala saltanat diyorsun. Nübüvvette de kurtul. Bu peygamberliktir. Bu dünyevi saltanat değildir. İşte o ara işte böyle toparlıyor, iman ediyor. Daha sonra kavi bir sahabi oluyor. Çok büyük hizmetlerde bulunmuş Ebu Süfyan. Hint geliyor yüzünü kapatmış. Tanımasın diye. Çünkü amcasına çok feci işkence yapmış. Hazreti Hamza'ya, Seyyid-i Şüheda. Öldürmenin de bir şerefi var canım. Gözlerini çıkartmış, burnunu kesmiş, kulaklarını kesmiş, ciğerini dişlemiş, kalbini almış götürmüş. Ama o, onun babasını öldürmüştü. Hazreti Hamza, Hind'in babasını öldürmüştü. Kılıncına bile dokunmadı. Atına bile dokunmadı. Çünkü normalde ölen insanın ganimeti öldürenin hakkıdır. Hint ne dedi babasının cesedinin başında? Baba, öldüğünden dolayı üzüldüm. Ama seni şerefli bir insan öldürmüş, ona da sevindim. Niye? Dokunmamış sana. Hiçbir şeyine dokunmamış. Tenezzül etmemiş. O ise bunu yapamadı. İmanla küfrün farkı bu işte. Yüzünü kapattı geldi. Resul-i Kibriya tanıdı aleyhissalatü vesselam. Sen Hint değil misin dedi. Evet ya Resulullah. Ne yaptın sen benim amcama? Ya Resulullah sen de bizde evlat bırakmadın. Kardeş bırakmadın. Baba bırakmadın. Ya cehalet dönemi ya. Biz de dayanamadık. Biz de insanız. İşte bu neyi gösteriyor? Bu o sahabelerin, o zamanki insanların kılıç zoruyla değil de kalp ve gönüllüyle bu dini bir gün İslam'a girdiklerini ve dürüst bir Müslüman olduklarını da bu olay gösteriyor yani. Hep Resul-i Kibriya galip olsaydı, hep onun tarafa ağır bassaydı girenler şaibe altında kalacaktı. Ne diyeceklerdi buradakiler? Mecbur gelecekler. Çareleri mi vardı? Öyle değil. Bedir'de biz sizi yendik. Uhud'da da biz sizi yendik canım. Üstad öyle diyor yani. Mazideki sahabeler, müstakbeldeki sahabeler birbirleriyle mücadele etmişler. Eğer denilse nasıl biliyoruz ki kimse muaraza eylemedi, edemedi ve muaraza kabil değildir Kur'an-ı Kerim'de. Ne bilelim yani? Bununla bir vesika var mı? Kimse Kur'an-ı Kerim'e karşı muhalefet edemedi, nazire getiremedi. El cevap, eğer muaraza mümkün olsaydı herhalde teşebbüs edilecekti. Çünkü muarazaya ihtiyaç şiddetliydi. Zira dinleri, malları, canları, iyalleri tehlikeye düşüyor. Muaraza edilseydi kurtulurlardı. Eğer muaraza mümkün olsaydı herhalde muaraza edecektiler. Eğer muaraza edilseydi muaraza taraftarları kafirler, münafıklar çok. Hem pek çok olduklarından herhalde muarazaya taraftar çıkıp iltizam ederek herkese neşredeceklerdi. Nasıl ki İslamiyet'in aleyhinde her şeyi neşretmişler. Eğer neşretseydiler ve muaraza olsaydı herhalde tarihlere, kitaplara şaşalı bir surette geçecekti. İşte meydanda bütün tarihler, kitaplar hiçbirisinde Müsellemi-i Kezzab'ın birkaç fıkrasından başka yoktur. O yalancı peygamber yok mu? Bir tek o. Birkaç kelam etmiş. Üstad onda bir tek belagat varmış ama Kur'an-ı Kerim'le mücadeleye girdiğinden dolayı çok sönük kalmış diyor. İnsanların en yakışıklısı, en güzeli. Ama kimle imtihana giriyor güzellik yarışmasında? Yusuf Aleyhisselam'la. Sınıfta kalır. Çünkü muhatabı çok güçlü. Gerçi onun ifadelerinde belagat varmış. Fakat Kur'an'la mücadeleye girdiğinden dolayı çok sönük kalmış diyor üstadımız. Müseylime'nin birkaç cümlesini tarihlerde asırlardan beri nakleden bu insanlar ehli dalalet, ehli küfür ciddi manada Kur'an-ı Kerim'e mukabele olsaydı gizli ve saklı kalır mıydı? Zaten Resul-i Kibriya davasından vazgeçerdi. Halbuki Kur'an-ı Hakim 23 sene mütemadiyen damarlara dokunduracak ve inadı tahrik edecek bir tarzda meydan okudu ve derdi. Şu Kur'an'ın Muhammed-ül Emin gibi bir ümmiden nazirini yapınız ve gösteriniz. Hadi bunu yapamıyorsunuz. Ümmi olmasın. Gayet alim ve katiplerinizi toplayın, nazire getirin. Hadi bunu da getiremiyorsun ya, getiremezsiniz demeye getiriyor. Bir tek zat olmasın, bütün alimleriniz, belileriniz toplansın, birbirine yardım da etsinler. Hatta güvendiğiniz ilahlarınızı da çağırın, şu taptığınız putlar falan var ya, onlara da destek olarak alın. Haydi bununla da yapamayacaksınız. Eskiden yazılmış beli eserlerden de istifade edin. Hatta gelecekleri de yardıma çağırın. Bak bak bak. Kur'an'ın nazirini getiriniz, yapınız. Hadi bunu da yapamıyorsunuz. Kur'an'ın tamamına olmasın. Yalnız 10 suresinin ayet mahalleri bunlar. 10 suresinin nazirine getirin. Hadi 10 suresi de çok olur size. Hakiki doğru olarak bir nazire getiremiyorsunuz. Hadi hikayelerden, asılsız kıssalardan terkip ediniz. Manasız sözler dahi olsa nazmına ve belagatına nazire olsun. Getirin. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in nazmı en büyük mucizedir. Bakın burada bir incelik var. Manaya misil olmaz. Kalpten kalbe misil olmaz. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an olan kısmı nazmıdır. Manasına Kur'an denmiyor. En büyük icazı üstadımız, Kur'an'ın en büyük icazı nazmındaki icazıdır. Elle tutulur, gözle görülür bir şey olmasa Allah neye nazire isteyecek? Şimdi elementleri biliyoruz. Elementleri bilen bu kimyacılar bir araya getirip bir elma yapabiliyorlar mı? Bir muz, bir sinek, bir koyun mümkün değil. Elementler belli. Üzerinde çalışıyorlar. Yüz küsür tane element ellerinde oldukları halde onları bir araya getirip mahlukattan bir fert yapamayan bu toplum, bu medeniyet, bu teknoloji harflerden müteşekkil bir ayet yapamaz. Neden? Bu daha zor. Çünkü en azından kainat mahluk. Kur'an ilmi ilahiye dayanıyor. Mahluk değildir. Hiç yapamazlar. Elementleri bir araya getirip sinek yapamayan harfleri bir araya getirip bir ayet, bir nazire yapamazlar. Yapsalardı zaten Kur'an-ı Kerim davasından vazgeçecekti. Bu iş de bitecekti. Hadi bunu da yapamıyoruz. Sırf nazmına ve belagatına. Nazmına dedik çünkü Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak biz Arapça indirdik diyor. Değil mi hocam? Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik. Kur'an'ın Arapça olan kısmı nedir? Nazmıdır. Lafzıdır. Mananın Arapçası olmaz. Manaların lisanları olmaz. Yazmanın, konuşmanın lisanı olur. Yani bir adam İngilizce düşünmez. Bir Arap Arapça düşünmez. Arapça yazar. Manalar kalbe girerken çıplak olarak girerler. Manalar, geçen derste okuduk, hatırlıyor musunuz? Birkaç şekilde bize gelir. Yazıyla gelir, gözde gider. Ses de gelir, kulak seste, ses kulakta soyunur. Ses kalbe girmez yani. Kulakta çıplak olur mana. Hadisatla gelir, hayalde soyunur. Çeşitli geliş usulleri duygu organlarımızda soyunur. Kalbe manalar çıplak olarak girer. Onun için kalp kabir gibidir. İnsan da kabire giren çıplak girer. İnsan serveti, devleti, atı, yatı, katı kabire girmez. Çıplak girer. Manalar da kalbe çıplak olarak girerler. Konuşurken devreye ne girer? Lisan girer. Allah Kur'an-ı Kerim'i Arapça indirdik diyor. Arapça olan kısmı nedir Kur'an'ın? Lafzıdır. Bak lafzıdır. Kur'an kara eden okumaktan, Kur'an'ın okunan kısmı nedir? Lafzıdır. Ve o Arapçadır. İşte dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in lafzı Arapça olduğundan dolayı Kur'an da Arapça olan kısımdır. Mananın lisanı olmayacağına göre mana Kur'an'dan sayılmaz. Yani bir ihtiyar kadın manasını bilmese iki sayfa Kur'an okusa Kur'an okumuştur. Ama bir profesör malinden 100 sayfa okusa Kur'an okumamıştır. Çünkü manasına Kur'an denmediğinden dolayı namazda okunmaz. Allah namazda Kur'an okuyun diyor. Tercümesine, tefsirine, maline Kur'an denmiyor. Lafzına diyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'e misil istiyor. Kur'an'a misil getirin diyor. Neyine misil istiyor? Lafzına misil istiyor. Manaya misil olmaz. Orada aciz kalmışlar işte. Hadi bunu da yapamıyorsunuz. Bir tek suresinin nazirini getirin. Bir sure ya. İnna ateyna kel kevser. En küçüğü işte ona bir nazire. Onu da yapamamışlar. Hadi sure uzun olmasın. Kısa suresi. Onu da getiremiyorlar. Yoksa bunu da yapamazsanız din, can, mal ve iyalleriniz, çoluk çocuk çevreniz dünyada da ahirette de tehlikeye düşecektir. İşte 8 tabakada ilzam suretinde Kur'an-ı Hakim 23 senede değil, belki 1003 senede bütün ins ve cinle karşı bu meydanı okumuş ve okuyor. Üstad geçti zamanı imtihanı diyor. O zamanın edipleri, belileri, kahinleri, güzel konuşanları, şairleri Kur'an-ı Kerim'e nazire getirememiş. Şimdi nerede bizler nazire getireceğiz? Hele bir babanıza mektup yazın, kaç defa okuyup düzeltiyorsunuz? Bir mektup ya. Üstad bunları okurmuş harp meydanında, atın üzerinde bunları yazdırıyor. Atın üzerinde aklımıza ne gelir savaş meydanında? Eşşehir hapishanesi uzaktan uzağa bana göründü diyor. Bir mahpusta hapishane uzaktan uzağa ne görünür? Aftan başka bir şey görünmez. Bir mahpusta hapishane uzaktan uzağa af görünür. Üstadın afla mafla bir işi yok. En ağır şartlarda, en ciddi şartlarda Kuddüs isminin tecellisi, Hay isminin hakikatlerini Cenab-ı Hak Üstad'a nasip eylemiş arkadaşlar. En zor şartlarda en güzel hakikatleri Allah lütfetmiş yani. Belli ki yazdırılıyor. Masanın başında formu yerindeyken insan değil mi güzel şeyler çıkarır. Ama en sıkıntılı zamanda en mükemmel kelamın kalbine inikas ettirilmesi gösteriyor ki kendisi menba ve kaynak değil, nedir? Makes ve mazhardır. Halbuki evvelki zamanda o kafirler can, mal ve iyalini tehlikeye atıp en dehşetli yol olan harp yolunu ihtiyar ederek en kolay ve en kısa olan muaraza yolunu terk ettiler. Harflerle mücadeleyi bıraktılar. Kılıçla mücadeleye girmeleri gösteriyor ki muaraza mümkün değildir. İşte hiçbir akıl, hususen o zamanda Cezire-i Arap'taki adamlar, hususen Kureyşliler gibi zeki adamlar, bir tek edipleri Kur'an'ın bir tek suresini nazire yapıp Kur'an'ın hücumundan kurtulmasını temin ederek kısa ve kolay yolu terk edip can ve mallarını, akraba ve evlatlarını tehlikeye atıp en müşkilatlı yola suluk eder mi? En zeki adamlar. Elhasıl meşhur Cahiz'in dediği gibi muarazayı bil huruf, harflerle muaraza mümkün olmadı. Muharebeyi bir suyufa mecbur oldular. Yani kılıçla muharebeye mecbur olmaları gösteriyor ki o kolay yolda gitmek mümkün değildi. İşte bunların bir tanesi çıkmış. O da Müseylimetül Kezzab. Maskara olmuş zaten. Yani ifadesi de lüzumsuz lakırtılar. Zaten bir adetullah kanunu var. Bir şey mükemmeli çıktı mı sahtesini hemen bekleyin. Kanundur yani. Bak YTL çıkmadan kalpazanlar affedersiniz hemen sahtesini basıyor. Kıymetli para ya. Bak doların sahtesini basıyorlar. Gidin şu Beyazıt'ın caddesinde Lacoste tişörtler satılıyor orada. Niye? Çünkü kaliteli, sahtesi imal edilir. Şimdi sahte İsa'lar var mı? Var. Niye? Hakikisinin zamanı da onun için. Adam bu neyi hesap ediyor? Sahte Mehdi'ler var mı? Var. Onun da çünkü zamanı. Müseylime ne zaman çıktı? Hakikisi çıktığı zaman çıkıyor bak. Hakiki peygamber var. Müseylime oradan nemalanacak çünkü biliyor. Biraz da ben celbe cezbedeyi muhabbetten şirket yani iştirak ediyor oraya. Bu kanundur yani. Hep böyle olmuştur. Hatta 40. hocam bir gün Şergil abi Allah rahmet etsin oturuyoruz diyor kümbette. Ortalık kış kıyamet, Erzurum'un kışını biliyorsunuz. Akşam 11 mi çay içiyoruz, bir tanesi geldi diyor içeriye. Dedi hocam çok özel bir mesajım var sana. Dedim söyle arkadaşlar yabancı değil. 2-3 kişiyiz. Hocam çok özel sana söylemem lazım. Allah Allah. Niye? Yukarı çıkıp kümbetin üstüne diyor. Söyle. Bir de kulağıma eğilmiş. Hadi kimse yok odada diyor. Dedi hocam dedi ben vazifelendim. Kimsin? İsa'yım dedi diyor. Hayırlı olsun. Hoş geldin. Bize zamanı hani bekliyoruz. Kapıdan mı pencereden mi bir şeyden gelecektin elbette. Bunu arkadaşlara niye söylemiyorsun? Hocam özel olduğu için. Söyleyen mi? Mahsuru yoktu. Peygamberi gelip kendini saklamaz. Söyler. İndik aşağı diyor. Şegil abi bu misafirimiz vazifeli. Şegil abi sinirli. Ne vazifesi hocam? Kızma abi dedim. Her bir dinleyelim. Arkadaş İsa olduğunu söylüyor. Hani biz de bekliyoruz ya vakti zamanı gelmiş. Peki neye geldin? Hocam geldim ki senden meşal edeyim. Nereden başlayayım tebliğe? Dedim, bir peygamber geldiği zaman da ona buna müracaat etmez. Bir yerden başlar. O ki madem görevi vazifeyi almışsın. Doğru. Mütevazilik de bir büyük lütuftur, Allah'ın nimetidir. Peygambere yakışır. Şimdi sen eğer meşveret edeceksen sonucuna katlanacak mısın? Evet hocam, katlanırım demiş. Dedim Şevgil abi, mesele bitti. Bu kardeşim İsa Aleyhisselam olduğunu iddia ediyor. Vazifeli, bir de meşveret yapmaya gelmiş. Tevazu gösteriyor. Meşvereti yapalım. Dedik şimdi kış, kıyamet, sen kime gidip tebligat yapacaksın? Bir kar kalksın ortadan, bir bahar gelsin hayırlısıyla. Sen köyüne git. O zaman gel, seninle bir yerden başlatırız. Olur hocam, gidip gitti diyor. Demiş Şevgil abi, bir adamın da böyle üsluplu kovalamak sana yakışıyor hocam. Muhakemesi mantığı yerinde. Hiç adama sıkıntıya sokmadan, onun da hani vazifesini rencide etmeden geri köyüne gönder, baharı bekleyecek. Allah kerim bahara kadar. Bakayım ne olacak. Evet. Şimdi bu da öyle. Demiş benden haşa nebiyim diye ortaya çıkmış. Demiş bak, onun yaptıklarının birini yap. O, yani inanmadığın, iddia ettiğin onların peygamberi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mesela bir kuyuya tükürüyor, kuyu mis gibi kokuyor ve çoğalıyor. Gitmiş tükürmüş, o kuyuyu kurutmuş bu. İş tersine maskar olacak ya. Demiş bak, körlerin gözüne tükürsün, gözünü açıyor. Gözünün birini adam kör etmiş, yedeni sağlam. Ya yarı gören gözü de kör etmiş. Demiş bak, ağacı çağırıyor, yanına geliyor. Emretmiş, ağaç yanına gelir mi Müseylimetül Kezzab'ın? Gelmez demiş, bir peygamberler mütevaziyiz, gelmeyen yanına gideriz, ağacın yanına gitmiş. Böyle rezil bir hayat yaşamış. Yemame Harbi'nde biliyorsunuz. Kim öldürüyor onu? Aynı mızrak. Harbe. Mızrağın küçüğü. Harbe'yle yana. Hazreti Hamza'yı şehit ettiği Harbe'yle Müseylimetül Kezzab'ı da gebertince biraz boyunu, yani başı dik olmuş yani. Onunla biraz rahatlamış. Evet. Az kaldı, bitiyor dersimiz. Eğer denilse, bazı muhakkik ulema demişler ki Kur'an'ın bir suresine değil, bir tek ayetine, hatta bir tek cümlesine, hatta bir tek kelimesine muaraza edilmez ve edilmemiş. Bu sözler mübalağa görünüyor ve akıl kabul etmiyor. Hatta bir yani cümle dediği elif, la, mim gibi hurufu mukatta ile yazılan en kısa, zahiren manası olmayan o cümlelere bile nazire getirememiş bu ehli dalalet, o edebiyatı, belagatı bilen adamlar. Üstadımız buyuruyor, elif, la, mim demek için 500 küsur ihtimalden bir ihtimaldir. Bunu onlar biliyorlar. Hurufu mukattaya girmeyelim, iş uzun olur. Ona bile elif, la, mim, yani ayin, sin, gaf diyememişler işte. Çünkü biliyor onlar, elif orada zikretmenin, mimi zikretmenin bütün Kur'an'ın yazılmasıyla ilgili bir bağı olduğunu farkındalar adamlar. Onun için diyememişler. Buraya gözü koyan bütün vücudu bilecek, kafayı bilecek ki ona göre gözü koysun da. Bu sözler mübalağa görünüyor ve akıl kabul etmiyor. Çünkü beşerin sözlerinde Kur'an cümlelerine benzeyen çok cümleler var. Bu sözün sırrı hikmeti nedir? El cevap, icaz Kur'an'da iki mezhep vardır. Mezhep ekser ve racih odur ki, en yani güçlü mezhep diyelim, en fazla tabisi olan, ulemanın çoğunun içinde bulunduğu mezhep odur ki, Kur'an'daki letaif-i belagat ve mezayay-i meani kudret-i beşerin fevkindedir. Allah kelam olmasa sebebiyle bir beşer kuşu yaratamadığı gibi kainat kitabından bir cümle veya bir kelime, bir harf, kelam-ı ilahiden gelen Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine nazire getiremez. Bu beşerin takatının fevkindedir. Birinci mezhep bu. İkinci mercuh mezhep odur ki, ikinci derecedeki, Kur'an'ın bir suresine muaraza kudret-i beşer dahilindedir. Fakat Cenab-ı Hak mucize-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam olarak men etmiş. Nasıl ki bir adam ayağa kalkabilir. Fakat eseri mucize olarak bir nebi dese ki sen kalkamayacaksın, o da kalkamazsa mucize olur. Şu mezhebi mercuha sarfe mezhebi denilir. Yani Cenab-ı Hak cin ve insi men etmiş ki Kur'an'ın bir suresine mukabele edemesinler. Eğer men etmeseydi cin ve ins bir suresine mukabele ederdi. İşte şu mezhebe göre bir kelimesine de muaraza edilmez diyen ulemanın sözleri hakikattir. Çünkü madem Cenab-ı Hak icaz için onları men etmiş, muarazaya ağızlarını açamazlar, ağızlarını açsalar da izni ilahi olmazsa kelimeyi çıkaramazlar. Ama mezhebi racih ve ekser olan mezhebi evvele göre dahi o ulemanın beyan ettiği fikrin şöyle bir ince veçi vardır ki, Kur'an-ı Hakim'in cümleleri, kelimeleri birbirine bakar. Bazı olur bir kelime 10 yere bakar. Onda 10 nükte-i belagat, 10 münasebet bulunuyor. Nasıl ki İşaret-ül İcaz namındaki tefsirde Fatiha'nın bazı cümleleri içinde ve elif la mim zalikel kitabul araybe fih cümleleri içinde şu nüktelerden bazı numuneleri göstermişiz. Nasıl ki münakkaş bir sarayda müteaddit muhtelif nakışların düğümü hükmünde bir taşı bütün nakışlara bakacak bir yerde yerleştirmek bütün o duvarın nukuşuyla bilmeye mütevakkıftır. Hem nasıl ki insanın başındaki göz bebeğini yerinde yerleştirmek bütün cesedin münasebatını ve vazayifi acibesini ve gözün o vazifeye karşı o vazayife karşı vaziyetini bilmekle oluyor. Öyle de ehl-i hakikatın çok ileri giden bir kısmı Kur'an'ın kelimatında pek çok münasebatı ve sair ayetlere, cümlelere bakan vücuhları, alakaları göstermişler. Hususan ulema-i ilmi huruf daha ileri gidip bir Kur'an, bir harfi Kur'an'da bir sayfa kadar esrarı ehline beyan ederek ispat etmişler. Hem madem Halık-ı Külli şeyin kelamıdır, her bir kelimesi kalp ve çekirdek hükmüne geçebilir. Etrafında esrardan müteşekkil bir cesedi maneviye, kalp ve bir şecere-i maneviye çekirdek hükmüne geçebilir. İşte insanların sözlerinde Kur'an'ın kelimeleri gibi kelimeler, belki cümleler, ayetler bulunabilir. Fakat Kur'an'da çok münasebet gözetilerek bir tarzda, bir tarz ile yerleştirildiği yerde bir ilmi muhit lazım ki öyle yerli yerine yerleşsin. Yani demek ki üstadın tercih ettiği mezhep de bir harfin veya bir kelimenin veya bir cümlenin bütün Kur'an'la öyle münasebet ve alakası var ki onu oraya yerleştirmek bütün Kur'an'ı bilmekle alakalı olması hasebiyle mümkünatı yoktur diyor üstadın.